Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta kilisenin doğumunu büyük bir coşkuyla kutladık. Yani Rabbimiz dirildikten sonra, değil mi? 40 gün boyunca öğrencilerle beraber oldu. Eksik olan neyse onların giderilmesini sağladı o birliktelikçe. Ve daha sonra göğe alınırken dedi ki, ben gidiyorum ama size tesellici olan Kutsal Ruh'u göndereceğim. Siz Kutsal Ruh'u alana kadar yeriş halinde bekleyin. Ve 10 gün geçti. 50 yapar. 50. gün. Yunanca'da Pentikostos deniyor. 50. gün anlamına geliyor. Ve Rab'in vaat ettiği Kutsal Ruh gelerek ne yaptı? Orada bulunanların hepsinin üzerine Kutsal Ruh indi, değil mi? Ve Kutsal Ruh'un vaftizini olarak Rabbin bedenine vaftiz olmuş oldular. Ve ilk kilise orada ortaya çıktı. Yani Yeruşalim'de Pentekost günü vaat edilen Kutsal Ruh'un gelişiyle. Ve çok geniş konu olduğu için tabii ki yine böyle bitirmek mümkün olmadı. Belki birkaç cümleyle en azından hatırlatmak isterim size. Sonradan da araya bu anlaşılması biraz zor olan, karmaşık olan konuyu da içeriye katarak önümüzdeki hafta üçüncü konuşmayla ancak konuyu tamamlamak mümkün olacak. Çünkü o ara konuşmayı, bugün yapacağım ikinci ara konuşma çok gerekli bir konuşma. Bir kardeşin sorduğu soru nedeniyle o açıdan o soruya burada kutsal kitap ışığında yanıt vermek istiyorum. Ki herhangi bir sıkıntı yaşamayasınız diye sevgili kardeşler. Şimdi hatırlarsanız ikinci bölüm, Elçilerin İşleri ikinci bölümün ilk ayeti ne diyordu? Pentekost günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu. Demek ki Pentekost günü tamamlanmakta iken bütün kardeşlerin bir arada olması çok önemli. Çünkü günümüzde de hep deniyor ya, bazılarında kutsal ruh var, bazılarında yok gibi. Aslında burada çok harika bir şekilde bütün imanlar diyor. Bütün imanlar bir arada bulunuyordu. Kutsal ruh geldiğinde kutsal ruh bütün imanların üzerine indi değerli kardeşler. Demek ki bu olayı anlayabilmek için sizi birazcık geçmişe götürdüm. Tüm Yahudi erkekler yılda 3 kez bulundukları yer dünyanın değişik bölgelerinde idiler, dağılmış bir şekilde. Ve onlar bu 3 önemli bayramı kutlamak için bir araya geliyorlardı. İşte Pentekost günü Yeruşalim'de bir araya gelmiş olmalarının nedeni de bir bayramı, aslında ilk ürünler bayramı olarak ifade ettiğimiz haftalar bayramı eski antlaşmada diğer adıyla, o bayramı kutlamak için onlar bir araya gelmişlerdi. Şimdi diğer bayramlar neydi? Biri fısıh bayramı. Yani diğer adıyla mayasız ekmek bayramı. Bunu kutlamak için. Niye mayasız? Çünkü maya katıldığı zaman hamur değişiyor. Yani günahı simgeliyor. Günah hayatımızda olduğu için, insanı değiştirdiği için mayaya benzetiyor. Mayasız ekmek bayramı, saf. Tamam mı? Bu çok önemli. Öbürü dediğim gibi haftalar bayramı idi. Değil mi? Öbür bayram neydi üçüncüsü? Çardak bayramıydı. Bravo. Çardak bayramı. Ya. Ya. Nasıl arzu edersen o şekilde davran sevgili Ersin. Çardak bayramı. Şimdi bu çardak bayramının özelliği neydi? Onlar da vaat edilen ülkeye girdikten sonra bu girişi kutlamak amacıyla çardaklarda, çadırlarda bir araya gelip sonraki nesillere bunun nasıl olduğunu, yani çardaklarda nasıl bir hayat yaşadıklarını anımsatmak amacı taşıyordu. Ama dedim ki güzel olan Rabbimiz İsa Mesih üçünü de kendinde özdeşleştirdi. Yani bütünleştirdi. Örneğin dedik ölümüyle fısıhı gerçekleştirdi. değil mi? Ve dirilişiyle ilk ürünler. Ve diğer adıyla hasat bayramını. Ve dirildikten sonra 50. günde Kutsal Ruhunu gönderip kilisesinin ortaya çıkmasıyla ne yaptı? Noktayı koydu. Üçünü de kendinde bütünleştirerek. Ve bunların her biri, yani bu üç bayramda ileriye bakmamızı sağlayan birer belirti olduğunu söylemiştik. Yani birer simgeydiler. O simgeler neye yönelik simgelerdi, sembollerdi? İsa Mesih'in gelişine yönelik simgelerdi. Ve bunu bir ayetle bütünleştirmiştim hatırlarsanız. Ayetimiz ne diyordu? Koloseller 2. bölümde 16. ve 17. ayetlerde şöyle diyordu. Bu nedenle hiç kimse yiyecek içecek dinsel gün, yeni ya da şabat günü gibi sorunlardan size yargıç kesilmesin. Bunlar, bütün bu simgeler, semboller ileride beklenenlerin gölgesinden başka bir şey değildir. Diyor ki somut gerçek Mesih'in kendisi. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle yaptım, gölge burada. Güç nerede? Gölgede değil, güç elimde. Değil mi? Gölge sadece bir gücün benim elimde olduğunu gösteriyor. Doğru mu? O açıdan hepsi birer ileriye dönük işaretti. Demek ki bu ilk ürünler bayramında, ilk ürünler toplandı mı? Pentekost günü toplandı. Neydi bu ilk ürünler? 3000 kişi. Değil mi? 3000 kişi Rabbin bedenine vaftiz olarak ne oldu? Katılmış oldular. 3000 kişi. Ve orada sadece Kutsal Ruh'un gelmesiyle değil ama Petrus da muhteşem bir konuşma yaptı. Yani söz ve ruh beraber iş gördüler. Doğru mu? Yeniden doğuşu sağlayan iki unsurdu. Biri Kutsal Ruh, diğeri de Tanrı'nın sözü sevgili kardeşler. Ve bu vaftiz, yani kişiyi Rabbin bedenine koyan vaftiz gerçekleşmiştir. Yani bu sonradan yaşanan bir deneyim olmadığını söyledim ki bazıları buna ikinci deneyim diyenler var. Ama bunun böyle olmadığının gerçeğinin altını çizdim, değil mi? İman eder etmez kişi iman ediyor, değil mi? İman ettikten sonra Kutsal Ruh gelerek, Kutsal Ruh'un vaftizi gerçekleşerek kişiyi yeniden doğmasını sağlayarak Rabbin bedenine katıyor. Bedeni olan kilisesine katmış oluyor sevgili kardeşler. Onun için şu ayetle tamamlamıştım. 1. Korintoslar 12. bölüm 13. ayet. Şöyle diyordu. Çünkü tek ruhta hepimiz ister Yahudi, ister Yunanlı, ister köle, ister özgür olalım. Bakın burası çok önemli. Tek bir bedene vaftiz edildik. Bir defa gerçekleşen bir şey. İman eder etmez gerçekleşen bir şey. Ve hepimiz, bu çok önemli yine, belli kişiler değil, iman eden herkes, hepsi ne diyor? Tek ruhla doldurulduk. Görebiliyor musunuz? Ve bu şekilde aslında çok şeyler söyledik ama bu şekilde noktalamış oldum. Ben bugün asıl bu ara konuşma olaraktan ifade ettiğim konuya geçmek istiyorum. Şimdi ben bu Kutsal Ruh'un vaftizini anlatırken bu vaftizin kişi iman eder etmez, Rab İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul eder etmez yeniden doğum gerçekleşiyor ve Allah'ın ruhu, Kutsal Ruh o kişiyi Rabbin bedeni olan kilisesine katıyor. Ve sonrasında da Efesler mektubunda okuyoruz. Onu ne yapıyor? Mühürlüyor. Emniyet, güvence altına alıyor. Doğru mu? Ve o Kutsal Ruh bir güvence olaraktan bizi ne yapacak? Rabbin yanına gidinceye kadar korumaya devam edecek. Şimdi ben bunu tabii burada paylaşırken Ali kardeşle Barbara kardeş buradaydılar biliyorsunuz. O kardeş bana dedi ki, Recep kardeş dedi, doğru söylüyorsun. Kişi iman eder etmez, evet, Kutsal Ruh'un vaftizi aynı anda gerçekleşiyor. Bunu ben de kabul ediyorum. Ama kutsal kitapta bazı bölümler var dedi. O bölümlerde iman etmiş olmalarına rağmen o kişilerin sonradan kutsal ruhu aldığını söylediler. Şimdi aslında güzel bir soru. Ve ben de kendi kendime düşündüm. Dedim ki, madem bu kadar önemli, ayak üstünde kendisini açıkladım durumu. Bugün gelmediler, gelemediler. Ama en güzel olan şey iki hafta üst üste gelebilmişlerdi, hamdolsun. Ve kendisine ayaküstü açıkladım. Ama ikimizin arasında, üçümüzün arasında gerçekleşmiş olduğu için sizler pek fazla duymadınız. Ben de bugün ara bir konuşma olaraktan bunu araya sokmak istedim ikinci konuşma olarak. Ki üçüncü konuşmayı, konumuzla ilgili üçüncü konuşmayı haftaya yaparaktan konumuzu tam netliğe kavuşturmak istiyorum. Şimdi kardeşimin söylediği doğru mu? Evet, doğru. Kutsal kitapta aslında iki tane bölüm var. Aslında üç ama asıl önemli olan iki bölümdür. Biri elçilerin işleri 8. bölüm. Öbürü de elçilerin işleri 10. bölümde. Şimdi biz oraya baktığımız zaman, örneğin elçilerin işleri 8. bölüme baktığımız zaman, orada Samiryelilerin iman ettiklerini okuyoruz. Samiriye halkını. Doğru mu? Evet, 8. bölümde bunu okuyoruz. 10. bölüme geldiğimiz zaman da Petrus'un Kornelius'un evinde bulunduğunu ve Kornelius'la beraber ev halkının ve orada bulunan uluslardan olan, bakın çok önemli, uluslardan olan kişilerin orada iman edip kutsal ruhu aldığını okuyoruz. Doğru mu? İki önemli olan olay. Biri Samiriyeliler, öbürü de Romalı bir asker komutan olan Kornelius. Bir yüzbaşıydı kendisi. Üçüncüsü de elçilerin işleri 19. bölümde. Bu çok özel bir durum. Orada da kendilerini öğrenci olarak tanıtıyorlar. Yaklaşık 12 kişi civarında. Ve bunların durumu bize 19. bölümde açıklanıyor. Şimdi ben bu iki durumu size böyle adım adım anlaşılır bir dille açıklamak istiyorum. Umarım yeterince anlaşılır olurum. Şimdi birinci noktamız neydi? Samiryeli imanların durumu değerli kardeşler. Şimdi Samiryeliler derken kimdi bu Samiryeliler? Bilen var mı Samiryelilerin kim olduğunu? Tamam, çok güzel. Zaten oradan örnek vereceğiz. Zaten oraya bakarsan, orada 4. bölümde, Yuhanna 4. bölümde çok açık bir şekilde bize onların kim olduğunu açıklıyor. Değerli kardeşler. Ama şöyle söyleyebilirim. Samiryeliler uluslarla, yani Yahudi halkının uluslarla karışmış olması nedeniyle ortaya çıkan bir halk. Yani Yahudiler uluslarla karışamazdı, değil mi? Kutsal kitapta çok okuyoruz bol bol ama onlar da itaatsizlik ederek ne yaptılar? Uluslardan olan kişilerle evlilik yaptılar. Ve onların başka başka uluslarla karışmış olmasının bir sonucu olarak can melez diyoruz ya, melez. Melez bir halk. Bu melez bir halktı Samiryeli halkı. İşte onun için Yuhanna 4. bölüme götürmek istiyorum. Orada biz bunu nasıl görebiliyoruz? Hatırlarsanız Samiryeli kadın Selime'nin söylediği gibi öğlenleyin 12 civarında güneşin tepede olduğu bir saatte su çekmek için kuyu başına gidiyor ve orada İsa Mesih ile beraber çok böyle derin bir konuşma içerisine giriyor. Siz o dördüncü bölümü okumanızı ben tavsiye ederim eve gittiğinizde. Yani hızlı hızlı durumu açıklamak için atlamak istiyorum. Orada 12. ayette, yine atlayaraktan okuyacağım, 12. ayette sen diyor, şimdi İsa Mesih ile konuşurken Rabbimize yönelik olaraktan kadın diyor ki, Samiriyeli kadın, sen diyor atamız Yakup'tan daha mı büyüksün? Bak kadın ne diyor? Atamız Yakup diyor. Yahudilerin atasıydı Yakup. Ama Samiriyeli kadın, melez olan o kadın da atamız Yakup diyor. Demek ki atamız Yakup demiş olmakla kendilerinin de o soydan geldiğini ifade etmiş oluyor sevgili kardeşler. Doğru mu? Şimdi demek ki bu halk, Samiriye halkı ile özellikle Yahudiler birbirlerinden hiç hoşlanmazlardı. Yani birbirleriyle sürekli sürtüşme içerisindeydiler. Hoş geldiniz. Sürekli sürtüşme içerisindeydiler. Yani birbirlerini sevmeyen, hani bazen sevmediğin bir kişiyi yolda gördüğün zaman yolunu değiştirirsin ya. Emin olun aynen öyleydi. Çünkü biz bunu kutsal kitaba baktığımızda İsa'nın o kuyu başına gelmiş olmasının nedeni o Samiriyeli'nin kurtuluşu içindi. Bambaşka bir yoldan gidebilirdi ama Samiriyeli'nin içerisinden geçerekten gitti. Güzel bir örnek teşkil etti aslında. Yani Samiriyeliler Tanrı'nın sevmediği bir halk değildi. Ama Yahudiler kendilerini üstün bir halk görmüş oldukları için Samiriyelilerden uzak duruyorlardı sevgili kardeşler. Tıpkı diğer uluslardan olan insanlarla, bakın yani Samiriyelilerle acayip sürtüşme vardı. Uluslardan olanlara da murdar diyorlardı. Puta tapanlardı ya. Murdar olaraktan ifade ediyorlardı. Yani bugün günümüzde bizler olsaydık, bizler de uluslardanız değil mi? Aramızda değişik uluslardan gelen insanlar var değil mi? Biz murdardık onların gözünde. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bunu harika bir şekilde yine dördüncü bölümde, Yuhanna dördüncü bölümde dokuzuncu ayette, şimdi Rabbimiz kadından bana su ver diyor. Su ver ki içeyim diyor. Su istiyor kadından. Şimdi Samiriyeli kadından su isteyince kadının verdiği yanıta bakın. Harika bir şekilde bunu onaylar nitelikte. Ne diyor bakın. Okur musun 9. ayeti?
Samiriyeli kadın, sen Yahudisin, ben Samiriyeli bir kadınım dedi. Nasıl olur da benden su istersin? Çünkü Yahudilerin Samiriyelilerle ilişkileri yoktur.
Bak kadın nasıl itiraf ediyor ve onaylıyor değil mi? Sen benden nasıl su isteyebilirsin ya? Ha, bu mümkün değil. Neden? Sen bir Yahudisin, ben de bir Samiriyeliyim diyor. Çünkü Yahudi ile Samiriyeli'nin ne diyor? İlişkisi yoktur. Demek ki bu birbirleriyle sürtüşme içerisinde olan bu iki halk bir arada, aynı çatı altında, düşünün bu çatı altında, aynı çatı altında, aynı kilise topluluğu altında nasıl bir araya gelebilirlerdi? Böyle bir sürtüşme varken bunlar nasıl bir araya gelebilirlerdi? Mümkün değil. Ama öyle bir olay yaşanması gerekiyordu ki bir kanıt olaraktan, evet onlar da kutsal ruhu aldılar gerçeği net bir şekilde anlaşılsın. O zaman aha onlar da bizden diyebilsinler. O açıdan bu olayın, yani Elçilerin İşleri 8. bölümde Filipus'un olayını biz okumak zorunda kalıyoruz. Bunu net bir şekilde anlayabilmek için. Şimdi bizim Rabbimizin hedefi neydi? Hedefi neydi? Hangi ulustan olursa olsun, buna Samiriyeliler de dahil, tek bir bedende birleştirmek değil miydi amaç? Ayırmak değildi, birleştirmek idi. Doğru mu? Böyle olmamış olsaydı Elçilerin İşleri 1. bölümde 8. ayette Rab ne dedi onlara? Bir vaatte bulundu. O vaadi biliyor musunuz? 8. ayette bakın ne diyor? Yerişalim'de İsa söylüyor öğrencilere. Yerişalim'de bütün Yahudiye ve Samiriye'de Doğru mu? Ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. Samiriyeliler dahil mi? Dahil. Dünyanın dört bucağı olarak ifade ettiği uluslar dahil mi? Uluslar da dahil. Doğru mu? Şimdi bu vaadin aslında 8. bölüm ve 10. bölümde gerçekleştiğine tanık oluyoruz. Rabbin söylediği bu vaadin gerçekleştiğine tanık oluyoruz değerli kardeşler. Onun için şunu söylemek istiyorum. Elçilerin İşleri 1. bölüm ile Elçilerin İşleri 10. bölüm arasında bir geçiş dönemi var. Bakın bunu unutmayın. Bir geçiş dönemi. Nasıl başladı bu? Rabbimiz 1.8'de bir vaatte bulundu. Yahudiye'de, Samiriye'de, değil mi? Yerişalim'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. Doğru mu? Ve ne oldu bu vaat? İkinci bölüme geldik. Elçilerin İşleri 2. bölüme. Pentekost gününde Kutsal Ruh geldi. Yerişalim'de kilise ortaya çıktı, doğdu. Yerişalim'de gerçekleşti mi bu? Ama Samiriye'de de gerçekleşmesi gerekiyordu bu. Aynı buradaki ifadeye göre dünyanın dört bucağı olarak ifade ettiği uluslar, ki bunun da temsilcisi Cornelius'tur, uluslardan da çünkü. Bu da gerçekleşmesi gerekiyordu doğal olaraktan. Onun için biz bu 8. bölümdeki olayla 10. bölümdeki olayın bir onay niteliği taşıdığı için bunun kesinlikle ve kesinlikle gerçekleşmesi gerekiyordu değerli kardeşler. Şimdi Galatyalılar 3. bölümde 28. ayette. Şimdi biz bunu onaylayacağız. Nasıl onaylayacağız? Tüm ulusların, Samiriyeliler de dahil, İnsanların bir arada olduğunu gösteren bir ayet aslında. Yani kanıtlayan bir ayet. 28. ayet. Ne diyor? Artık
ne Yahudi, ne Grek, ne köle, ne özgür, ne erkek, ne dişi ayrımı var. Hepiniz Mesih İsa'da birsiniz.
Amin. Bakın, ister Samiriyeli ol, ister uluslardan ol. Değil mi? İster Grek, İster başka bir ulustan ol. Hiç fark etmez. Ayrım yoktur diyor. Değil mi? Hepiniz, bütün hepsine söylüyor. Samiriyeli de kataraktan. Hepiniz Mesih İsa'da birsiniz. Şimdi değerli kardeşler, şöyle düşünün. Bir grup var Yahudiler. Değil mi? Bakın bir grup var Yahudiler. Ama diğer grup ne? Samiriyeliler ve uluslardan olan insanlar. Ama bunların arasında bir duvar vardı değil mi? Engel duvarı diyor Efesler mektubunda. Doğru mu? Ve İsa Mesih'e iman aracılığıyla ne oldu bu engel duvarı? Ne oldu? Ortadan kalktı. Bakın 3. bölüme, Efesler kitabı 3. bölüme bakın. 3. bölüm, pardon 2. bölüm, yanlış söyledim. 2. bölüm. 14, 15 ve 16. ayetler. Ben böyle atlaya atlaya yazdım. Onun için şöyle diyor. Takip edin siz oradan. Efesler 2. bölüm 14, 15 ve 16. ayetler. Mesih'in kendisi barışımızdır diyor. Atlıyorum nokta nokta nokta. Aradaki engel duvarını, yani düşmanlığı, Samiriler arasında bir düşmanlık, uluslar arasında bir düşmanlık vardı değil mi? Ama düşmanlığı kendi bedeninde, Rabbimiz kendi bedeninde yıktı diyor. Bak bu çok önemli bir ifade. Amacı neydi? Amacı açıklıyor. Amacı nokta nokta nokta düşmanlığı çarmıhta öldürmek ve çarmıh aracılığıyla bir bedende, bakın iki topluluğu, bir grup Samiriye ve ulusları oluşturuyor değil mi? Bir grupta Yahudiler oluşuyor. O iki topluluğu ne diyor? Bak iki topluluğu Tanrı'yla barıştırmaktı. Onun için onlar da kutsal ruhu almaları gerekiyordu. Ama özel bir durum var. Bir kanıt gerekmiş olduğu için. Sonra 18. ayete bakın. Lütfen 2. bölüm 18. ayete bakın. 2. bölüm 18. ayete bakın. O da sonucu açıklıyor bize. Sonucu açıklıyor. 18. ayet ne diyor? Teşekkür ederim, sağ ol.
Onun aracılığıyla hepimiz tek ruhta babanın huzuruna çıkabiliriz.
Bu nasıl gerçekleşti? İman aracılığı değil mi? Çarmıhta gerçekleşen kurtuluşu kabul etmenin sonucu olaraktan bunlar bir bütünlük içerisinde beraber babanın yani Tanrı'nın önüne çıkma ayrıcalığına sahip oldular. Sadece Yahudiler değil, diğer uluslardan da ve Samiriyeliler de buna dahil sevgili kardeşler. Şimdi onun için ne gerekiyordu? Yine Elçilerin İşleri 1. bölüme bakalım 8. ayette. Oradaki vaadın gerçekleşmesi gerekiyordu değerli kardeşler. Yeruşalim'de diyor ya, bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. Demek ki bu vaat bir şekilde öğrenciler tarafından yerine getirilmesi gerekiyor. Şimdi bunu 8. bölümde görüyoruz Elçilerin İşleri 8. bölümde. Şimdi bakın 8. bölüme, çok önemli. 8. bölümdeyiz. Elçilerin İşleri 8. bölüm. Filipus ne yapıyor? Çok zor olan bir şeyi yapıyor. Düşün. Samiriyelilerle hiçbir ilişkileri yok. Yahudi olmadıkları için. Buna rağmen Rabbin yönlendirmesiyle ne yapıyor Filipus? Samiriye'ye gidiyor. Orada kurtuluşu bildiriyor. Kurtuluş haberini anlatıyor. Doğru mu? Sonra görüyoruz ki bu kurtuluşu anlattıktan sonra ortaya çıkan bir sonuç var. Mucizeler oluyor orada. Bir uyanış oluyor. Yani iman edenler, gerçi 6, 7 ve 8. ayetlere baktığımız zaman. Değil mi? Orada büyük bir uyanış olduğunu görebiliyoruz. 6, 7 ve 8. ayetlerde. Demek ki kurtulmuş olmanın, kurtuluş haberini kabul etmiş olmanın sonucu, kurtulmuş olmanın bir getirisi vardı. Neydi o getiri? Okuyoruz. Büyük bir sevinç diyor değil mi? 8. ayetti değil mi? Ne diyor? Büyük bir sevinç. Büyük bir sevinç değerli kardeşler. Şimdi Petrus ve Yuhanna ne yapıyor? Elçiler tarafından Yeruşalim'den Filipus'a gönderiliyor. 14. ayet okuyabilir misin? 8-14'ü.
Yeruşalim'deki elçiler Samiriye halkının Tanrı'nın sözünü benimsediğini duyunca Petrus'la Yuhanna'yı onlara gönderdiler.
Petrus'la... Ya evet, sonra Petrus'la Yuhanna da gitti diyor değil mi?
Evet, evet.
Gittiler. Şimdi bakın neyin sonucu gittiler? Bir şey oldu orada Filipus. Orada bir şey gerçekleşti. Bak ne diyor okuduk. Samiriye halkının Tanrı'nın sözünü benimsemiş olması. Ya bu olacak iş değil. Değerli kardeşler. Yani bu olacak iş değil. Bu nasıl olabilir? Mümkün değil. Yani buna hem elçiler buna tanık olması lazımdı ki elçiler biliyorsunuz herkes elçi olamaz. Değil mi? İsa'nın 12 tane elçisi var. Herkes elçi olamaz. Elçilere verilmiş olan bir yetki vardı. Şimdi bunlar bir şekilde yaşanan olay elçiler tarafından onaylanması gerekiyordu değerli kardeşler. O yüzden ne diyor? Elçiler Petrus ve Yuhanna'yı gönderdi. Bakın gönderen de kim? Yine elçiler gönderiyor. Elçiler elçileri gönderiyor. Sıradan imanları değil. Elçi elçileri gönderiyor. Niye? Bir kanıt olsun. Çünkü onlar da ileride ne yapacaklar? Bölge bölge dolaşıp İsa'yı anlatmıyorlar mı? Bu olay yaşandı Filipus aracılığı orada yaşandı. Onlar anlatırken ya işte felence kişi bunu anlattı demek var. Bir de birinci elden gördüler, tanık oldular, değil mi? Onayladılar ve evet bu doğrudur. Onaylamak amacıyla geriye döndüklerinde Yeruşalim'deki elçilere durumu bildirdiler sevgili kardeşler. Anlatabiliyor muyum? Bu yüzden Petrus ve Yuhanna ne yapıyor? Gidiyorlar. Şimdi burada çok hassas bir cümle var. Bu da yanlış anlaşılıyor birçok imamlar tarafından. Üzerlerine ellerini koydular, dua ettiler diyor. Değil mi? Bakın lütfen yanlış anlamayın sakın. Bugün çok el koyanlar var, dua edenler var değil mi? Yani bir takım şeyler böyle titreterekten bir takım şeyler yapanlar var maalesef. Bakın yanlış anlamayın lütfen beni. Ben Elimdeki bu kiri vermekten başka bir şey veremem ben size. El koymakla. Ama o dönemde el koymanın bir anlamı var. Bunu bilmeniz lazım. Ben el koyduğum zaman elimdeki kiri sana bulaştırırım, o kadar. Bu elde bir şey yok. Bu elde bir şey yok. Ama o dönemde el koymak ne demekti biliyor musunuz? Seninle özdeş oluyorum. Yani eli koyduğun zaman, dua ettiğinde artık biz biriz. Anlatabiliyor muyum? Petrus ve Yuhanna üzerlerine, şimdi ben bugün mesela birisi rahatsızlandığı zaman elimi koyup dua ediyorum. Olabilir. Yani ben bunu yapmayan bir insan değilim. Ama eli, yani benim, bazıları var çünkü sanki benim üfürüğüm çok kuvvetli gibi. Anlatabiliyor muyum? Üfürüğüm çok kuvvetli gibi. Elim benim kuvvetli, gel bakalım. Çünkü ben bunu niye söylüyorum? Ben birçok kiliselere gidiyorum. Antakya'da bir kilisede bir kardeş geldi bana. Dedi ki, dua eder misin benim için? Ya gel kardeşim dedim. Birkaç kardeşi de çağırdım. Dua edelim bir şekilde. Tamam mı? Bir şekilde dua edelim. Bana dedi ki, sen dua et dedi bana. Ya dedim, niye ben dua edeyim? Sen dedi papazsın. Şimdi Antakya ve Arap Ortodokslar falan var ya, papa. Yani dedim, değerli kardeşim, benim o kardeşten bir farkım yok. Onun için bunu söylüyorum. Yani günümüzde bunu koymakla matah bir şey zannediyorlar. Aslında değil. Ben bugün dediğim gibi yapıyorum kendim. Çocuğum hasta olduğu zaman, yakınım hasta olduğu zaman dua ediyorum. Bunda bir yanlışlık yok. Ama bil ki güç elde değil, duada. Anlaşıldı mı bu? Bunun altını çizmek istiyorum. Bu çok önemli bir şey. Burada ama öğrenciler el koyduklarında verdikleri mesaj, artık biz biriz demekti. Artık biriz. Özdeş olduk. Özdeş, yani birleştik. Bir bütün olduk anlamındaydı el koyduklarında. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Ve bunun bir sonucu olarak ne oldu? Kutsal Ruh geldi değil mi? Ellerini koyduktan sonra. Şimdi kutsal Ruh olması lazımdı. Çünkü niye? Kutsal Kitap Romalılar 8. bölüme baktığımız zaman 9. ayette diyor ki, içinde Mesih'in ruhu olmayan kişi Mesih'in değildir diyor. Demek ki ruh olması lazım. Onlara da ruh gelmesi lazım değil mi? Rabbe ait olmanın bir göstergesi, bir sonucuydu. Bunu açıkça söylüyoruz. Anlaşılıyor değil mi söylediklerim? Ben biraz böyle hızlı gidiyorum ama anlaşılıyor değil mi? Onu şeyde yapalım çünkü çok çok önemli. Ya tabii. Şimdi bakın. Bu kişiler 8. bölüm 16. ayete göre onların üzerine daha ruh inmemiş. İmanlılar ama daha ruh inmemiş. Değil mi? Öyle diyor 16. 8-16'da ne diyor? Daha hiçbirinin üzerine ruh inmemişti diyor. Doğru mu? 16. ayette. Ruh inmemişti. Demek ki az önce ifade ettiğim gibi Yeruşalim'deki elçiler tarafından gönderilen Petrus ve Yuhanna tarafından bu onaylanması gerektiği için, anlatabiliyor muyum? Elçiler buna tanık olması için Kutsal Ruh'u bir belirti olaraktan onlar o zaman Kutsal Ruh'u almaları gerekiyordu. Anlatabiliyor muyum? Bu çok açık ve net. Şimdi aksi durumunda ne olurdu? Bir de bunu sormak lazım. Ya tamam da öğrenciler gelmeseydi, elçiler gelmeseydi. Tamam mı? Onlar bağımsız, yani Yeruşalim'deki oluşumun dışında. Yani Pentekost gününde gerçekleşti ya, 3000 kişi iman etti, kilise oluştu, elçiler. Bundan bağımsız, bunların haberi olmadan, ya biz de kutsal ruhu aldık demiş olsalardı Samiriyeliler, o zaman ne olacaktı? Şöyle düşünün. Yahudiler tarafından Samiriyeliler küçük görülüyordu. Hor görülüyordu. Küçümseniyordu. İnandırıcı olacak mıydı onlar için? Hiç haber yok, kanıt yok, hiçbir şey yok. Onlar öyle diyorlar ama hadi lan git işine. Nereden çıktı bu? Ama Petrus ve Yuhanna'nın gitmiş olması, gerçekten de belki 10 defa aynı şeyi söylüyorum, bir kanıt niteliği taşıyordu. Onun için elçilere verilmiş olan bu yetki Petrus ve Yuhanna tarafından yerine getirilmesi gerekiyordu sevgili kardeşler. Evet. Çünkü neden? Çünkü Samiriyeliler de Rabbin bedeninde, yani Rabbin krallığında yer alacaklardı. Bu kolay bir şey miydi ya Yahudiler için kabul etmek? Samiriyeliler de Rabbin krallığında yeri olacak. Olmaz böyle bir şey. Mümkün değil. Zaten sürtüşme var aralarında. Ve ne olurdu biliyor musunuz? İki ayrı topluluk. Sürekli birbirlerini iten, sürtüşen bir topluluk. Ama Petrus ve Yuhanna'nın gelip bunu gerçekleştirmiş olması sonucunda her ikisi de aynı çatı altında bir araya gelme imkanına kavuşmuş oldular sevgili kardeşler. Petrus ve Yuhanna'nın aracılığıyla değerli kardeşler. Şimdi neden bunu söylüyorum? Yani birazcık bu Yahudileri birazcık anlayayım diye. Cornelius'tan bir örnek vermek istiyorum. Petrus Cornelius'un evine gitti. Tamam mı? Ve Cornelius'un evine gittiğinde Cornelius kimdi? Romalı bir asker. Uluslardan. Doğru mu? Bir Yahudinin bir uluslardan olan birinin evine gitmesi mümkün değil. Mümkün değil. Ve oturdu bir de onlarla beraber yemek yedi. Yemek yiyince ne oldu biliyor musunuz? Yerişalem'e geri döndüğünde dindar Yahudiler vardı, dindar. Onlara ne diyor? Sünnetli. Sünnetli demek tutucu. Yani sünneti, sünnet olmazsan Yahudi değilsin. Sünnet olman lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani sünnet, sünnetliler diyor. Sünnetli, sünnetsiz. Uluslarda olanlara sünnetsiz, kendilerine sünnetli. Yani bunlar koyu, fanatik, kök olarak Yahudi olan imanlardı bunlar. Petrus'a ne dediler biliyor musunuz? Bakın çok ilginçtir. 11. bölümde pardon. 11. bölümün 3. ayetinde ne diyor abicim? 11.3'te.
Sünnetsiz kişilerin evine gidip yemek yemişsin dediler.
Ha bak. Ulan sen sünnetsizlerin evine gidip yemek mi yedin orada? Petrus'u eleştiriyor yavrumu. Yani görebiliyorsunuz değil mi? Nasıl böyle düşünen bir insan Yeruşalim'den bağımsız bir şekilde biz de kutsal ruhu aldık deyip de Yahudiler bu halkı işlerine alabilirlerdi? Mümkün değil. Böyle noktada olan bir halk. Sünneti bu kadar önemli, gerekli gören bir halk. Değerli kardeşler. Sonra ne yaptı Petrus? Okursanız gidin orada birden 18'e kadar okursunuz. Birinci ayetten 18'e kadar. Orada Petrus kalkıyor, muhteşem bir şekilde savunuyor, anlatıyor. Derdini anlatıyor. Yaşananları anlatıyor. Yaşananları anlattıkları zaman ama anlatan kim? Elçi olan Petrus anlatıyor. Recep gibi sıradan bir imanlı değil. Bakın bu çok önemli. Petrus anlatıyor. Petrus anlattığında ne oluyor? Okuyabilir misin abicim? 18. ayet. 11. bölümün 18. ayeti. İkinci kısım. Çok çok önemli ifadeler var orada.
Bunları dinledikten sonra yatıştılar. Tanrı'yı yücelterek şöyle dediler. Demek ki Tanrı tövbe etme ve yaşama kavuşma fırsatını öteki uluslara da vermiştir.
Gördünüz mü? Şimdi oradaki o dindar Yahudiler, tutucu Yahudiler derken, aha öyle mi ya? Demek ki Tanrı tövbe etme ve yaşama kavuşma fırsatını öteki uluslara da verdi. Bunu anladılar. Nasıl? Petrus'un açıklaması sonucunda. Elçiydi. Onay gerekiyordu değil mi? Çok net bir şekilde. Yani hem burada Yahudilerin nasıl bir noktada olduğunu görün, dindar Yahudilerin. Hem de orada bu tanıklıkta bulunan kişinin Petrus olması çok önemli. Yani elçi olması çok çok önemli. Kayda değer nitelikte değerli kardeşler. Şimdi bu el koyma işini birazcık böyle net anlamanız açısından söylüyorum. Birazcık ileriye gittiğimiz zaman, tamam mı? Yine 8. bölüm, Elçiler İşi 8. bölüm. İleriye gittiğiniz zaman, birazcık devam ettiğiniz zaman, yani ben buraya not aldım, 35, 36, 37, o taraflara böyle okuduğunuz zaman, orada bir kişiden, Hadım Ağası diye, Etiyopyalı bir adamdan söz ediliyor. Hatırladınız mı? Tanrı Filipus'u çöle gönderiyor, değil mi? Çöl yolunda giderken, değil mi? 8. bölüm, çöl yolunda giderken ve o Etiyopyalı kişiyle okuduğu Yeşaya'dan okuduğu sözleri anlamayınca Filipus ne yapıyor? Açıklamada bulunuyor değil mi? Açıklama bulunuyor. Adam sonra iman ediyor. İman ettikten sonra vaftiz oluyor orada. Doğru mu? Peki devam ediyor mu? İşte kanıt olaraktan iki tane öğrenci geldi. El koydu, dua ettiler. Var mı öyle bir şey? Demek ki bu neyi gösteriyor? İman eder etmez kutsal ruhu alıyorsun zaten. Değerli kardeşler. Çünkü oradaki Petrus ve Yuhanna'nın elçiler tarafından gönderilmiş olması bir kanıt. Filipus için bu şey için, Etiyopyalı için bu gerekmiyordu. Anlatabiliyor muyum? Yani orada da el koyma olsaydı sanki şöyle bir düşünce olacak. Aa, el koyuyorsun, el koyması olmuyor bu iş. Değil mi? Burada el koyuyorlar. Tamam ama bak Filipus'a da, Filipus geliyor, Etiyopyalı'yı olaya da el koyuyorlar. İki öğrenci çağırıyor. Değil mi? Ama böyle bir şey yok. El koyma işi yok, farkındasınız orada. Sadece tek istisna orada var. 8. bölümdeki Petrus ve Yuhanna olayında bunu görüyoruz sevgili kardeşler. Şimdi eğer bu özel durum yaşanmamış olsaydı, sırtını birbirlerine sırtını dönmüş bu iki kilise, yani bir tarafta Yahudilerin oluşturmuş olduğu, diğer tarafta Samiriyelerin oluşturmuş olduğu iki ayrı topluluk olmuş olurdu. Değil mi? Yahudiler ayrı, Samiriyeliler ayrı, değil mi? Uluslardan ayrı. Ama Rab ne yapıyor? Amacı bu değildi ki, birleştirmek de amaç. Nasıl birleştirecekti? İşte bu 8. bölümde yaşanan olay aracılığıyla. Görebiliyorsunuz, özel bir durum söz konusu. Kutsal kitapta buna benzer çok şeyler var. Yani özel durumlar var. Yani bizim için geçerli olmayan, öğrenciler için, elçiler için, bir de Yahudiler için geçerli olan bazı peygamberlik sözleri var. Bizim için geçerli değil. Yani özel bir durum söz konusu değerli kardeşler. Demek ki bu okuduğumuz ayeti Galatyalılar 3.28'i tekrar okumak istiyorum. Çünkü önemli bir ayet. Rabbimizin tasarısı bu olmuş olduğu için, Rabbimizin tasarısı buydu. Bir beden yapmakta, aynı bedende onları birleştirmekti. Onun için öyle bir vaatte bulundu. Değil mi? Samiriye'ye de gidin. Değil mi? Uluslara da gidin, oraya da gidin, buraya da gidin. Birleştirmekti. Ne diyor? Artık ne Yahudi, ne Grek, bakın devam ediyor. Ne köle, ne özgür, ne erkek, ne dişi ayrımı vardır. Ayrım yok. Hepiniz Mesih İsa'da birisiniz. Amin. Anlaşıldı mı buraya kadar? Şimdi. Bunu Korintos'a yazan mektupla da onaylayalım. 12. bölüm. 1. Korintos'a mektubu 12. bölüm. 13. ayeti de okuyalım. Yahudilerin Samiriyelilerle tek bir vücut olduğunu onaylayan ayet. Ne i̇ster, diyor abicim?
İster Yahudi, ister Grek, ister köle, ister özgür olalım. Evet. Hepimiz bir beden olmak üzere aynı ruhta vaftiz edildik ve hepimizin aynı ruhtan içmesi sağlandı.
Hamdolsun. Ne kadar derin bir konu çocuklar. Derin bir konu olduğu için gerçekten bitirebilmek mümkün değil. Ama sadece şunu anlamak istiyorum. Anlaşıldı mı net? Özel bir durum olduğu anlaşıldı mı? Şimdi belki bir 5 dakika, 7 dakika, 8 dakika daha ikinci kısmı açıklamak istiyorum. Üçüncü kısmı açıklamak mümkün olmayacak ama bu iki kısım bile şimdilik yeter bizim için. Ne dedik? Samiriyelilerin durumu çözüldü mü Petrus ve Yuhanna aracılığıyla? Almış olmaları kutsal ruhu bir kanıttı. Dönüp Yeruşalim'deki elçilere bildirdiler. Evet dediler o zaman. Samiriyeliler de bizdendir. Onaylandı. Bir de ulusların durumuna bakalım. 10. bölüm. Elçilerin işleri 10. bölüme de bakalım. Onunla da noktalayacağız sevgili kardeşler. Şimdi elçilerin işleri 10. bölümde az önce ifade ettiğim gibi ulusları ifade eden Kornelius'un durumu söz konusu. Şimdi Petrus ne yapıyor? Kornelius'un evine gidiyor değil mi? Uluslardan olan kişinin evine gidiyor. Ama neden gidiyor? Petrus bunu yapacak bir noktada değil. Bakın bir elçi olmasına rağmen. Karnı acıkıyor. Terasta yemek yerken dalıyor, uykuya dalıyor. Ve bir görüm görüyor. Görüm ne biliyor musunuz? Yukarıdan aşağıya bir çarşaf. Çarşafın içerisinde farklı farklı hayvanlar. Yani farklı farklı uluslar. Bakın bu çok çok önemli. Yani siz lütfen ricam 34, 35, 36, 37, 38, 37, yani 47'ye kadar bunu mutlaka eve gittiğinizde okuyun. Yani görümü anlayın orada. Çünkü o görümü gördükten sonra Petrus, aha diyor, Tanrım işte sana teşekkür ederim. Cornelius'un evine gitmesinin nedeni Petrus'un görmüş olduğu görümün sonucudur. Rab o görümü görmesine izin vermemiş olsaydı Petrus'un Cornelius'un evine gitmesi mümkün değil. Ne yapıyor? Cornelius'un evine gidiyor. Ve giderken kendisi, bakın bunun da altını çizin. 23. ayeti okuyabilir misin? 10. bölümü 23. ayetini. Bu da önemli olduğu için okutmak istiyorum lütfen. Ne diyor orada? Çünkü bu önemli bir ifade.
Bunun üzerine Petrus onları içeri alıp konuk etti. Ertesi gün Petrus kalktı, onlarla birlikte yola çıktı.
Evet.
Yafa'daki kardeşlerden bazıları da ona katıldı.
Bak bu çok önemli. Yafa'daki imanlılar yani Yahudiler, bakın bak çok çok çok önemli. Çünkü Yahudiler orada olması lazımdı. Görmeleri lazımdı. Anlatabiliyor muyum? Yahudilerin, imanlı Yahudilerin Petrus'a katılıp Cornelius'un uluslardan olan kişilerin evine gitmiş olması kayda değer niteliktedir. Yani bu onun için 23. ayet bence kilit ayettir. Çok çok önemli bir ayet. Şimdi Cornelius geliyorlar ve geldikten sonra Cornelius onları karşılıyor. Değil mi? Cornelius'un ama evinde ev halkının dışında başka kişiler de var. Anlatabiliyor muyum? Evinde. 27. ayette ne diyor 27. ayette?
Petrus Cornelius'la konuşa konuşa içeri girdiğinde birçok insanın toplanmış olduğunu gördü.
Evet.
Onlara şöyle dedi. Bir Yahudinin başka ulustan biriyle ilişip kurmasının, onu ziyaret etmesinin töremize aykırı olduğunu bilirsiniz. Oysa Tanrı bana hiç kimseye bayağı ya da murdar dememem gerektiğini gösterdi.
Bakın neyin sonucu? Rab Tanrı Petrus'a ne gösterdi? Murdar demeyeceksin. Ama uluslar murdardı. Yahudilerin gözünde uluslar murdardı. Putperestlikten geliyor oldukları için. Anlaşıldı mı? Çok net, çok açık değerli kardeşler. Sonuç harika bakın. Sonuç muhteşem. Okuyun lütfen sonuç 44-45'i. Okur musun 44-45'i?
Petrus daha bu sözleri söylerken kutsal ruh konuşmayı dinleyen herkesin üzerine indi.
Bakın bu da çok önemli. Konuşan herkesin üzerine indi. Orada bulunan bütün uluslardan olanların üzerine ayrı ayrı değil. Biri aldı biri almadı değil. Sen aldın kutsal ruhu öbürü almadı yok. Burada bile aynı Pentekost gününde olduğu gibi. İmanlar nasıl birden hepsine indi? Aynı şekilde ruh burada ayrım yapmaksızın orada Cornelius'un evinde bulunan hepsinin üzerine indiği çok çok önemli bir ifade. Onun da altını çizseniz fena olmaz bana göre. Evet abi devam et.
Petrus'la birlikte gelen Yahudi imanlılar kutsal ruh armağanının öteki uluslardan olanların da üzerine dökülmesini şaşkınlıkla karşıladılar.
Bak. Şimdi kim mi ama bunu şaşkınlık karşılayan kim? Bir daha oku bak.
Yahudi imanlar.
Neden Yahudiler orada olması gerekiyordu? Bu şaşkınlığı yaşamaları gerekiyordu. Değerli kardeşler. Bu hakikaten muhteşem bir olay. Murdar gördükleri için ulan dediler olamaz böyle bir şey ya. Uluslardan. Bambaşka bir uluslar. Yani bu insanlar Yahudiliği kabul etmediler ki. Roma vatandaşı, Romalılar İsa'yı hani Yahudi vatandaşlığını kabul ettiler. Ondan sonra ruha aldıra böyle bir şey yok. Hiçbir şekilde vatandaşlığı almadan doğrudan Tanrı'nın ruhunun burada işleyişini görüyorsunuz. Ulusların üzerindeki işleyişine tanık oluyoruz değerli kardeşler. Oradaki kişiler şaşırıyorlar. Ama Petrus neden şaşırmıyor? Ha? Neden biliyordu? Çünkü Tanrı ona doğru. Çünkü Tanrı ona o görümde Açık bir şekilde ona açıklamıştı değerli kardeşler. Ve ondan sonra ne diyor Petrus? Bakın 47. ayet, bu da çok önemli. Bakın söyleyen oradaki Yahudiler değil. Bu sefer kim söylüyor? Yine yetki sahibi olan elçi. Elçi söylüyor değerli kardeşler. Ne diyor 47. ayette abi?
Bunlar tıpkı bizim gibi kusar ruhu almışlar.
Kim söylüyor bunu? Petrus söylüyor. Ya tıpkı diyor, tıpkı bunlar bizim gibi kutsal ruhu almışlar. Yani murdar bir halktı bu. Ne yaptı? Petrus onayladı mı? Bitti değerli kardeşler. Bu şekilde Samiriyelilere nasıl Allah'ın ruhu döküldüyse, görüyoruz ki uluslardan olan insanlara da kutsal ruhun döküldüğünü net bir şekilde görebiliyoruz değerli kardeşler. Ne yapıyor? Hem Samiriyelilere alıyor, hem de uluslardan olana alıyor. Rabbin bedeninde kutsal ruhla vaftiz ederek Rabbin bedenine, kilisesine katıyor. Amin. Onun için ne Yahudi ne Grek ayrımı vardır. Ne kadın ne erkek ayrımı vardır. Ne dişi ne dişi ne erkek. Başka ne diyordu? Ne köle ne özgür. Rab'de hepiniz birsiniz. Bunu sağlayan işte bu yaşanan iki olay. Samiriye'deki olay ve Kornelius'un evinde yaşanmış olan olay değerli kardeşler. Ondan sonra işte bunu tekrar okumak istiyorum. 11. bölümün 18. ayeti çok güzel bir noktaya geliyorlar. 18. ayet ne diyor abi?
Dedikten sonra yatıştılar.
Yatıştılar.
Tanrı'yı yücelterek şöyle dediler diye devam ediyor.
Evet.
Demek ki Tanrı tövbe etme ve yaşama kavuşma fırsatını öteki uluslara da vermiştir.
Amin. Kapito. Anlaşıldı mı değerli kardeşler? O zaman o gün için geçerli olan bu iki özel durum bugün için geçerli değil. Neden? Çünkü biz iman eder etmez kutsal ruhu alıp o kutsal ruh aracılığıyla yeniden doğuyoruz. O yeni doğum ne yapıyor? Kutsal ruhun vaftiziyle bizi Rabbin bedenine katıyor. Efesler 1:13. Gerçeğin bildirisini, kurtuluşumuzun müjdesini duyup ona iman ettiğinizde haberi duyuyorsun, değil mi? Bugün olan bu. Haberi duydun Selim'e, değil mi? Ya iman ediyorsun ya da iman etmiyorsun. Ama diyor ki iman ettiğinde, ne oluyor iman ettiğinde? Bak, siz de vaat edilen kutsal ruhla onda mühürlendiniz. Bugünkü durum bu. Güvence altına alınıyorsunuz sevgili kardeşim. Ondan sonra harika bir şekilde şu ayetle noktalayalım. Bir ayette okuyalım. Romalılar 5:5. Ve bu iki olay var ya, hani Samiriye'de yaşanan ve Romalılar 5:5. Samiriye'de ve Kornelius'un evinde yaşanan bu iki olay, yın dışında başka bir örnek yok. Anlatabiliyor muyum? Daha önce bahsettim ya, bir de 19'da öğreneceğim, o biraz daha farklı. Ona belki haftaya gerekirse değinirim, gerekmezse değinmem, ama ona da fırsat bulursam değineceğim, ama şimdi değil. Tamam mı? Romalılar 5:5 okuyacağız. Ama bunu belki söylemek istiyorum. Kutsal kitabın hiçbir yerinde bu iki örneğin dışında kutsal ruhu, hani iman ettikten sonra kutsal ruhu almanız gerekir diye bir vaat yok. Ya da bir söz yok. Ya da bir öneri yok. Anlatabiliyor muyum? Çünkü neden? Romalılar 5:5 işte. Onun için. Oku Romalılar 5:5'i.
Umut düş kırıklığına uğratmaz.
Amin.
Çünkü bize verilen kutsal ruh.
Dur orada. Çünkü bize verilen kutsal ruh. Demek ki kutsal ruh bizde. Doğru mu? Bize verilen kutsal ruh diyor. Veriliyor. Ne zaman? İman ettiğimizde. Kutsal ruhu aldı. Kutsal ruh burada andolsun. Doğru mu? Kutsal, bize verilen kutsal ruh aracılığıyla ne diyor abi?
Tanrı sevgisi yüreklerimize dökülmüştür.
Amin. Tanrı'nın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür. Gerçekten de bu bize büyük bir güvence veriyor değerli kardeşler. O dönemde gerçekleşen bu iki özel durum bugün için geçerli değil. Bugün için geçerli olan nedir? Çok net ve açık. İman ediyorsun, haberi işitiyorsun, okuduk değil mi Efesler'de? İman ediyorsun ve kutsal ruhla mühürleniyorsun. Rabbin bedeline katılmış oluyorsun. Rab hepinizi bereketlesin.